Ayrım 11. Günlerin Getirdiği. Isabel Allende. Sayfa 149. Salon dansı ve çikolata. Psikologlardan bir tanesi, emrimizde bir sürüsü vardı. Billy ile ikimizin yalnızca zorunlu işleri değil, aynı zamanda eğlenceli etkinlikleri de paylaşmamızı tavsiye etti. Hayatımızda daha fazla hercailiğe ve eğlenceye ihtiyaç vardı. Kocama salon danslarını öğrenmek için ders almamızı önerdim. Çünkü bu konuda Secretive Ballroom diye bir Avustralya filmi görmüştük. İkimizi kristal avizelerin altında dans ederken hayal ediyordum. Günün birinde bizim de olacağımızı umduğumuz şekilde kocam üstüne smokini, ayağında iki renkli ayakkabılarıyla, ben de deve kuşu tüyleriyle süslü pullu elbisemle, ikimiz de zarif hareketlerle uçar gibi kusursuz bir uyum içinde aynı tempoyla hareket ediyoruz. 1987 yılında Ekim ayının o unutulmaz günü tanıştığımızda Billy beni San Francisco'daki bir otelde dansa götürmüştü de burnumu onun göğsüne yaklaştırıp kokusunu içime çekme fırsatını bulmuştum. Zaten bu yüzden aşık olmuştum ona. Billy tıpkı sağlıklı bir bebek gibi kokar. Oysa onun o günle ilgili tek anısı benim onu çekiştirip durdu. Azgın bir kısrağı terbiye etmeye çalışmak gibi bir şeydi bu. Dediğine göre bu bizim aramızda sorun yaratır mı diye sormuştu bana. Ben de uysal bir tavırla ve alçacık bir sesle elbette ki hayır demiştim. Bunun üzerinden çoktan yıllar geçti. Daha ileri öğrencilerin önde gülünç duruma düşmemek için özel derslerle işe başlamaya karar verdik. Daha doğrusu ben öyle karar verdim. Çünkü aslında Willy iyi bir dansçıdır. Gençliğinde toparlanırlarmış da günün modası olan danslarda yarışmalar kazanırmış. Oysa ben tıpkı dans pistine dalan bir otobüs gibiyimdir. Dans akademisinin salonunda dört bir yanda tavandan yere kadar aynalar vardı. Öğretmen hanım da dikişli siyah çoraplar ve iğne gibi sipsivri topuklu ayakkabılar giymiş. Tam benim boyumda upuzun bacaklara sahip 19 yaşında bir İskandinav çıktı. Derse salsa dansıyla başlayacağımızı söyledi. Bana bir sandalye işaret ettikten sonra Will'in kollarıyla vücudunu sararak piste fırlamak için müziğin ölçüsünü ekledi. Erkek yönlendirir olduğu ilk verdiği ders. Neden diye sordum. Bilmiyorum ama öyledir dedi. Ya diye onayladı Billy de bir zafer havası içinde. Bu bana hiç de adil görünmedi diye üsteledim. Adil olmayan nedir diye sordu İskandinav kız. Bence sırayla yapmalıyız. Bir defasında Billy yönlendirmeli, bir defasında ben. Ama her zaman erkek yönlendirir diye hayretle bağırdı terbiyesiz kız. Kocamla ikisi Latin müziğinin eşliğinde piste süzülmeye başladılar. Ben sandalyemde oturmuş somurturken duvarlardaki koca koca aynalar onların o birbirlerine dolanmış bedenlerini, kızın siyah çoraplı upuzun bacaklarını, Will'in de o aptal gülümsemesini sonsuza kadar yansıtıyordu. Dersten çıktığımızda arabada öyle bir kavgaya tutuştuk ki neredeyse yumruk yumruğa girecektik. Billy'e bakarsan öğretmen hanımın ne bacaklarına dikkat etmişti ne de göğüslerine. Bunlar benim kafamdan çıkan saçmalıklardı. Hay yarabbi, amma da aptal kadın diye bağırdı. O dans ederken benim bir saat boyunca sandalyede oturmam son derece mantıklıydı. Dansı erkek yönlendirdiğine göre kendisi bir kere öğrendikten sonra dans pistinde eşleşme danslarındaki balıkçıl kuşlarının mükemmelliği içinde beni yönlendirebilecekti. Gerçi tam olarak böyle söylemedi ama benim kulağıma sanki benimle alay ediyormuş gibi geldi. Psikolog pes etmememiz gerektiği düşüncesindeydi. Salon dansları insanın bedeniyle ruhunu etkili bir disiplin içinde birleştiriyordu. Herhalde ömründe hiç dans etmemiş olan yeşil çay meraklısı o Budist adam bunu nereden bilecekti ki? Her neyse ikinci bir derse gittik. Sonra da bir üçüncüsüne ta ki sonunda benim sabrım taşıp da dans öğretmenin haddini bildirene kadar. Kendimi hiç bu kadar aşağılanmış hissetmemiştim. Sonuçta öğrendiğimiz o azıcık dansı da unuttuk. O gün bugündür Billy ile ikimiz yalnızca bir kez dans ettik. Sana bu hikayeyi anlatmamın nedeni bizim karakterlerimizin bir alegorisi olması. Bizi tepeden tırnağa resmediyor. Sheila ile Nico ve çocuklar yeni evlerine taşındılar. Sheila'nın erkek kardeşi de onların yanına geldi. Uzun boylu hoş bir çocuktu ama oldukça şımarıktı. Kısmetini arıyor ve Amerika'ya yerleşmeyi düşünüyordu. Galiba onun da ailesiyle pek iyi ilişkileri yoktu. Orada Paola'nın yayınlanması bana hiç de hak etmediğim ödüller ve doktora unvanları kazandırmıştı. Beni bazı dil akademilerine üye yaptılar. Hatta bir şehrin sembolik anahtarlarını bile verdiler bana. Cübbelerle kepler bir sandığın içinde birikip duruyordu. Andrea kılık değiştirmek için kullanıyordu onları. Kız torunum hayatında çevreci bir döneme girmişti. Bebeğinin adı ton balıklarını kurtarandı. Neyse ki Carmen Belsalis'in bana söylemiş olduğu bir şeyi hiç aklımdan çıkarmadım. Ödül verilene de verene de bir şey kazandırmaz. Yani sakın kibirlenmeye kalkma demişti bana. Buna imkan yoktu zaten. Torunlarım kibrimi kırmanın yollarını biliyorlardı. Bir de zafer sarhoşluğu içinde defne yapraklarından tacımın üstüne yatıp kalırsam onu ezip berbat edeceğimi hatırlatıyordu bana. O dönemde Willy, Tabra ve ben hep beraber kalkıp Ruhlar Evi filminin galası için Şili'ye gittik. Pinochet'in pek çok yandaşı vardı hala. Bunu kabullenmeye de utanmıyorlardı. Bugün daha az var çünkü yaptığı hırsızlıklar, vergi kaçırmalar ve rüşvetler gün ışığına çıkınca general yandaşlar arasında saygınlığını yitirdi. İşkenceleri ve cinayetleri görmezden gelen aynı kişiler hortumlanan milyonları bağışlamadılar. Diktatör bir halk oylamasıyla devrildiğinden beri aradan neredeyse 6 yıl geçmişti bile ama askerler, basın ve yargı sistemi ona karşı son derece ihtiyatlı davranıyorlardı. Kongre savcıların denetimi altındaydı. Ülke ömür boyu senatör olarak dokunulmazlığına ve bir af yasasının korumasına güvenen Pinochet'in yaratmış olduğu anayasa ile yönetiliyordu. Koşullu bir demokrasi vardı. Askerleri tahrik etmemek konusunda sosyal ve siyasi bir anlaşma bulunuyordu. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra 1998 yılında Pinochet'i İngiltere'de tutuklayacaklardı. Silah satışlarından komisyonunu almaya, kendine bir check-up yaptırmaya ve dostu olan eski başbakan Margaret Thatcher'la 5 çay içmeye gitmişti oraya. İnsanlığa karşı işlediği suçlar dünya basınında gözler önüne serilmişti. Bunun üzerine kendini korumak için inşa etmiş olduğu o yasal yapı yerle bir oldu ve sonunda Şililer onu kepaze etmek üzere sokağa çıkmaya cesaret edebildiler. Film aşırı sağın üzerine bomba gibi düşmüş ama çoğunluk tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Özellikle de sıkı bir sansür altında geçişmiş olarak 70'li ve 80'li yıllarda Şili'de olan bitenler hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen gençlik tarafından. Hatırlıyorum da filmin galasında aşırı sağcı olan bir senatör öfke içinden yerinden fırladığı gibi bu filmin vatanımızın veli nimeti olan Sayın General Pinochet'imiz aleyhinde bir dizi yalandan ibaret olduğunu avaz avaz ilan ederek apar topar çıkıp gitti sinemadan. Basın bu konuda ne düşündüğümü sordu bana. Bu beyin aptalın teki olduğunu herkes bilir diye yanıt verdim iştenlikte çünkü öyle dediklerini kaç kez duymuştum. O beyefendinin adını unuttuğuma yanıyorum. Baştaki aksiliklere rağmen film çok sükse yaptı. Aradan 10 yıl geçtikten sonra bile hala televizyonun ve video filmlerinin en rağbetli olanlarından biridir. Gezegenin en bilinmedik yerlerini dolaşmış olduğu halde Santiago'da Şili'ye hiç gitmemiş olan Tabra pek güzel izlenimlerle ayrıldı oradan. Ne bekliyordu bilmiyorum ama muhteşem dağların gözetimindeki Avrupa'yı görüşlü bir şehirle, konuksever insanlarla ve nefis yemeklerle karşılaşmıştı. En lüks otellerden birinde bir daireye yerleşmiştik. Her gece yerlerle ilgili bir temayı işleyen çikolatadan bir heykel bırakıyorlardı odamıza. Örneğin arkasında 2-3 Mapuche savaşçısıyla birlikte, elinde kargısıyla kabile reisi Çoğupolepkan gibi, Tabra bitirip de bir an önce kurtulmak umuduyla kağıtlı kanı zar zor tüketmeye çabalıyordu ama aradan daha birkaç saat geçmeden bir kiloluk başka bir çikolata daha getiriyorlardı onun yerine. İki öküzün çektiği bir araba ya da at sırtında ellerinde Şili bayraklarıyla bizim sırt maçlarımızdan hani şu Guaso denilen ünlü köylerimizden 6 tanesi birden. Daha çocukken tabağında hiçbir şey bırakmamayı öğrenmiş olan Tabra da için çekerek saldırıya geçiyordu ta ki sonunda Aconcagua'nın bir kopyası karşısında yenik düşene kadar. Antra dağlarının baştan aşağı çikolatadan yapılmış olan bu en yüksek tepesi Pisco koluğuma bakarsan bağrımın orta yerine kakılmış duran o kapkara kaya parçası kadar çarpıcı bir kütleydi. Minik deliler. Billy ile ikimiz şaşkınlık içinde 9 yıldır birlikte olduğumuzun farkına varmıştık. Artık çok daha sağlam adımlarla ilerliyorduk. Ona bakarsan daha ilk dakikadan itibaren onun ikiz ruhu olduğumu hissetmiş ve beni olduğum gibi kabul etmişti. Ama benim için aynı şey söz konusu değildi. Bugün bile aradan 1000 yıl geçtikten sonra dünyanın uçsuz bucaksızlığı içinde birbirimizi bulmuş, birbirimize karşı bir çekim gücü hissetmiş ve bir çift oluşturabilmek için kimi zaman aşılamaz gibi görünen sakıncaları silip süpürmeyi başarmış olmamıza şaşıyorum. Çocuklar hani şu mizahçı Cila'nın tanımladığı gibi o minik deliler varlığımızın en eğlenceli yanıydı. Sabrina doğumunun gölgelerinden sıyrılmıştı. Fiziksel kısıtlamalarının karşılığı olarak perilerin ona vermiş oldukları yetenek apaçıktı. Samurayları bile korkutacak engelleri aşabilecek bir karakter gücüne sahipti o. Yürümek ya da ağzına bir kaşık çorba alabilmek için öteki çocukların hiç çaba harcamadan yaptıkları bir şey için onun yenilmez bir sebetkarlığı ihtiyacı vardı. Her defasında da bunu başarıyordu. Toparlıyordu, bacakları istediğini yapmasına olanak vermiyordu ama tıpkı yüzmeyi öğrendiği gibi gelecekte yürüyeceğinden de kimsenin kuşkusu yoktu. Bir ağaç dalından sallanıp tek bacağıyla bir bisikletin pedalını çevirebiliyordu. Tıpkı Billy'nin ilk yaşı olan anneannesi gibi o da olağanüstü bir atlet. Bedenin üst kısmı öyle güçlü ve çevikti ki şimdi artık tekerlekli sandalyeyle basketbol oynayabiliyor. Karamel renkli teni ve şu ünlü kraliçe Nefertiti'ninkine benzeyen profiliyle o zamanlar narin ve güzel bir kızcağızdı. Konuşmayı her çocuktan önce öğrendi. Belki de çevresi insanlarla sarılı olarak yaşamaya alıştığından hiçbir zaman en küçük bir sıkılganlık kırıntısı göstermedi. Alejandro'nun kişilik olarak Nico'ya, dış görünüm olarak da annesine çok benzediği apaçıktı. Tıpkı babası gibi tam bir merak kumkumasıydı. Daha alfabenin bütün sessiz harflerini telaffuz etmeyi beceremeden önce matematiksel kavramları anlıyordu. Öyle güzel bir çocuktu ki insanlar ona iltifatlar etmek için yolda duruyorlardı. 1-2 Nisan günü, tarihini çok iyi hatırlıyorum. İkimiz evde yalnızdık. Korku içinde mutfağa geldi. Ben de çorba hazırlıyordum. Bacaklarıma sarılarak şöyle dedi. Merdivende biri var. Beraberce aramaya çıktık. Bütün evi dolaşıp hiç kimseyi bulamadık. Mutfağın bulunduğu ikinci kata döndüğümüzde Betty benzi atmış olarak merdivenin dibinde durdu. İşte orada. ''Ne var Alejandro?'' diye sordum. Ben yalnızca seramik basamakları görüyordum. Saçları uzun, sonra da yüzünü eteklerimin arasına sakladı. ''Bu Paula halan olsa gerek, sakın korkma, yalnızca bizi selamlamaya gelmiştir.'' ''Ama öldü. Bu onun ruhu Alejandro. Sen bana onun ormanda olduğunu söylemiştin. Buraya kadar nasıl geldi?'' ''Taksiyle.'' Herhalde o zamana kadar sen buhar olup uçmuştun çünkü çocuk elimden tutup merdiveni çıkmaya razı oldu. Öyle sanıyorum ki senin hayaletin efsanesi annem geceleri sanki eşyalar çekiliyormuş gibi bir takım gürültüler duyduğunu söylediğinde başlamıştı. Annem yılda birkaç kez bizi ziyarete gelir, haftalarca kalırdı. Çünkü Santiago'dan San Francisco'ya yolculuk etmek pek de öyle hafife alınamayacak bir Marco Polo gezisi gibi bir şeydi. O sesleri hepimiz duymuş, çeşitli açıklamalar getirmiştik. Yok bahçeye geyikler girmiştir de terasta dolaşıyorlardır, yok soğuktan büzülen su borularıdır, yok evdeki kuru tahtalar çatırdıyordur gibisinden şeyler. Benim romanlarımı 10 yıldan fazla bir süre St. Joe's Üniversitesi'nde okutan ve eserlerim üzerinde Hayat ve Ruh diye bir kitap yazmakta olan edebiyat profesörü arkadaşım, Sheila Korakus Zabata, eskiden senin kaldığın odada bir gece yattı. Kış ortasında olduğumuz halde gece yarısı buram buram yasemin kokusuyla uykusundan uyanmış. O da gürültülerden söz etti ama hiç kimse bunu fazla önemsemedi. Ta ki sonunda benimle uzun bir röportaj yapmak için bizde kalan Alman bir gazeteci kitaplığın hiç gürültü çıkarmadan, kitapların konumunu da değiştirmeden kayarak duvardan neredeyse yarım metre ayrıldığını yeminle söyleyene kadar. O gece deprem falan olmamıştı. Hem bu defasında Latin kadınların sezgileri falan da söz konusu değildi. Sözlerinin çeki taşı gibi ağırlığı olan bir Alman erkeğinin tanıklığına dayanıyordu. Senin bizi ziyarete geldiğini düşüncesini kabul etmiştik ama bu olasılık temizlikçi kadını son derece huzursuz ediyordu. Alejandro ile olan şeyi öğrendiğinde Nico, herhalde çocuk bu konuda bir yorum duymuştur, geri kalanı da o çocuksu hayal gücüyle uydurmuştur diye düşündü. Oğlumun her zaman en güzel hikayelerimi berbat eden akılcı bir açıklaması vardır. Andre sonunda gözlüklerine katlanır olmuştu. O lastiklerle çengelli iğneleri çıkarabilmiştik ama onun o dillere destan beceriksizliği hiçbir gelişme göstermedi. Biraz da bulutlarda gibi dolaşıyordu ortalıkta. Ne yürüyen merdivenlere binebiliyordu ne de döner kapılardan geçebiliyordu. Okuldaki bir gösterinin sonunda sahnede yerlere kadar eğilerek selam vermişti ama poposu seyircilere dönüktü. Bu saygısızca selam üzerine bütün ailelerin öfkesi ve kız torunumun dehşet dolu bakışları arasında herkesten bir kahkaha yükseldi. Kız utancından bir hafta boyunca evden dışarı çıkamadı. Andrea'nın kıvır kıvır saçlarını vurguladığı garip bir küçük tüylü hayvanı andıran bir yüzü vardı. Hep kılık değiştirerek dolaşırdı. Bütün bir yılı benim geceliklerimden birini giyerek geçirmişti. Pembe renkliydi elbette. Yuva derken çekilmiş bir resim vardır. Üstünde tüylü bir etol, göğsünde bir paket fiyongu, ellerinde gelin eldivenleri, kafasında da iki tane deve kuşu tüyü var. Onu hiç rahat bırakmayan masal kahramanlarının seslerini duyduğu için kendi kendine konuşurdu. Kendi hayal gücünden korkardı hep. Evde koridorlardan birinin dibinde bir boy aynası vardı. Sık sık kendisini o aynalı yola götürmemi isterdi benden. Oraya yaklaştığımızda adımları duraksamaya başlardı. Çünkü onu gözetleyen bir ejderha olurdu ama o canavar tam bize saldırıya geçeceği sırada Andrea bu gerçeği başka bir boyuta taşıyıverirdi. Bu yalnızca bir ayna. Orada canavar falan yok derdi bana. Pek de inanmayarak. Hemen arkasına yeniden masalına geri dönerek o hayali yolda beni elimden tutarak yürütürdü. Bu kız ya aklını oynatacak ya da sonunda roman yazmaya başlayacak diye fikrini bildirirdi annesi. 10 yaşında ben de öyleydim. Nicole daha yürümeye başlar başlamaz müthiş boy atmış, tıpkı bir Inuit Eskimo gibi kas katı ve yapılı bir çocukken hava gibi hafif bir zarafet içinde dalgalanır olmuştu. Son derece keskin zekalıydı, iyi bir belleğe sahipti, nerede olduğunu her defasında bilmesine olanak veren bir yön duygusu vardı. O yos yuvarlak gözleri ve tavşan gülüşüyle Drakula'yı bile duygulandırabilecek yetenekteydi. Billy de kaçamıyordu onun cazibesinden. Nicole'ün en büyük merakı televizyonda haberleri seyrederken onun yanına oturmaktı. Ama aradan 30 saniye geçtikten sonra çizgi filmlerin daha iyi olduğuna onu ikna edebiliyordu. Billy kendi programını seyretmeye öbür odaya geçiyordu. Kız da tek başına kalmaktan nefret ettiği için hemen peşinden seyirtiyordu. Akşam boyunca aynı şey kaç kez tekrarlanıyordu. Bir keresinde ekranda dişinin üstüne binmiş bir erkek fil gördü. Bunlar ne yapıyorlar Willy? Çiftleşiyorlar Nicole. Ne? Bebek yapıyorlar. Hayır Willy, sen anlamıyorsun. Onlar kavga ediyorlar. Tamam Nicole, kavga ediyorlar. Şimdi artık haberlerimi seyredebilir miyim? Tam o sırada yeni doğmuş bir fil göründü. Nicole bir çığlık attı. Yakından görmek için koşarak burnunu ekrana yapıştırdı. Sonra Willy'ye dönerek ellerini beline dayadı. İşte kavga edersen sonu böyle olur Willy. Küçük kız daha 6 bağlıyken yuvaya gitmek zorunda kalmıştı. Çünkü biz ailedeki yetişkinler hepimiz çalışıyorduk. Ona bakamazdık. Her zaman en değerli hazinelerini koyduğu bir valizi peşinden sürükleyen ablasının tersine neler olduğunu tek tek aklına tuttu. Bitmez tükenmez kıvır zıvırdı bunlar. Nicole'de mülkiyet duygusu diye bir şey yoktu. Bir saka kuşu kadar özgür ve bağımsızdı o. 11. ayrımın sonu, sayfa 160.